Sayfa 249. Kambur'un durumu böyle. Hasan Bedrettin el-Basravi'ye gelince kambur ile ifriti kendi hallerine bırakıp gerdek odasının özel bölümüne girmiş, oradan da gerdek odasına geçmiş ve bir kenara çekilip oturmuş. Onun içeri girmesinden biraz sonra yüreklendirmek için kendisini izleyen, ancak yalnız başına gerdeğe girmesi gerektiğinden kapıda kalan dadısından ayrılan yeni gelin Sittülhüsn içeri girmiş. Bir kenarda oturanın kim olduğunu ayırt edemeyen ama kambura seslendiğini sanan ihtiyar ona, "Ayağa kalk yiğit delikanlı, karının elini tut, Allah beline kuvvet versin, Tanrı da daima sizinle birlikte olsun çocuklarım," diyerek çekip gitmiş. Bunun üzerine yeni evli Sittülhüsn, yüreği bir tüy kadar hafif, kendi kendine, "Hayır, kendimi bu iğrenç kambur seyse teslim edeceğime öleyim daha iyi," diye söylenerek ilerlemiş. Ama daha birkaç adım atmadan hayran olunacak güzellikteki Bedrettin'i görerek tanımış. Bunun üzerine bir mutluluk çığlığı atarak ona, "Oh sevgilim, bu kadar zaman oturarak beni beklemen ne incelik, yalnız mısın, ne mutluluk, sana itiraf edeyim, seni toplantı salonunda o kötü kamburla yan yana oturmuş görünce ilkin benim üzerimde ikinizin de hak iddia edeceğinizden korktum," demiş. Bedrettin, "Hanımım sen ne diyorsun, nasıl bu kamburun sana dokunabileceğini düşünürsün ve de nasıl senin üzerinde benimle birlikte hak iddia edebilir," diye yanıt vermiş. Sittülhüsn de, "Ama ikinizden hanginiz benim kocam, sen mi o mu?" diye sormuş. Bedrettin, "Benim hanımım. Bütün bu kambur güldürüsü sadece bizi güldürmek için düzenlendi ve de kem gözlerden korumak için. Çünkü saraydaki tüm hanımlar senin eşsiz güzelliğinin övgüsünü duymuşlar. Baban da bu kamburu seni kem gözden korumak için kiralamış. Baban onu 10 dinarla ödüllendirmiş ve zaten şimdi kambur ahırda bizim şerefimize bir kase yoğurt yutmakla meşgul," diye yanıt vermiş. Bedrettin'in bu sözleri üzerine Sittülhüsn zevkle dolmuş, gülümsemiş. Sonra daha da coşkuyla gülmüş. Sonra da ansızın kendini tutamayarak, "Vallahi sevgilim al beni, al beni, kucağına oturt beni," diye haykırmış. Ve Sittülhüsn iç çamaşırını tüm olarak çıkardığı için üzerindeki harmani içinde çırılçıplakmış. "Beni kucağına oturt," dedikten sonra giysisini ferci hizasına gelinceye kadar yukarı kaldırmış ve tüm göz kamaştırıcılığı içinde kalçalarını ve ay yuvarlaklığındaki kıçını açığa çıkarmış. Bu görünüşü ve hurilere özgü cildinin ayrıntılarını algılayınca Bedrettin arzunun tüm bedenini sardığını ve uyuyan çocuğun uyandığını hissetmiş ve hemen aceleyle ayağa kalkmış, soyunmuş ve iç donunun üzerindeki sonsuz kıvrımlara olan kuşağını çözmüş. Basralı Yahudinin kendisine verdiği 1000 altını içeren keseyi divana, kuşağının altına koymuş. Sonra o güzelim sarığını çıkarıp bir iskemlenin üzerine yerleştirmiş ve oraya kambur için konmuş olan gece takkesini giymiş ve sırtında giysi olarak sadece sırma işlemeli ince bir ipek gömlek ile yine sırma uçkurlu mavi ipekten geniş bir iç donu kalmış. Bedrettin uçkur çözüp tüm bedenini kendisi için hazırlamış olan Sittülhüsn'ün üzerine atılmış ve gömülmüş. Kızın açık kalçalarının arasına diz çöküp Sittülhüsn'ün bacaklarını ayırmış. Sonra da saldırıya hazır vaziyette bulunan koçbaşlı saldırı gerecini kalenin duvarlarına vurmuş ve bir vuruşta engeli ortadan kaldırmış. Ve Bedrettin incinin delinmemiş olduğunu ve kendisininkinden önce hiçbir koçbaşının buna ulaşmadığını, hatta burnunun ucuyla bile dokunmadığını anlayarak çok sevinmiş. Sonra engelin ardındaki bölgenin de aynı mutlu bekaret durumunu sezinleyerek bundan büyük bir zevkle yararlanmış. Zevkin doruğunda bu genç bedenin bekaretini giderdikten sonra koçbaşı 15 kez daha kesintisiz girip çıkarak aynı zevki tatmış, hiçbir incinme duymadan. Böylece o andan başlayarak hiç kuşkusuz Sittülhüsn, sonra göreceğiniz gibi ey emirül müminin, hamile kalmış. Bedrettin 15 kez sefer yaptıktan sonra kendi kendine, "Şimdilik bu kadarı yeter," demiş ve de Sittülhüsn'ün yanına yatıp uzanmış. Kızın başını yavaşça kolunun üzerine yatırmış. Sittülhüsn de onu kollarıyla sarmış. İkisi de birbirine sıkı sıkı sarılmış olarak uyumadan önce şu dizeleri okuyorlarmış. "Asla korkma, mızrağın aşkının hedefini delsin. Kıskançların nasihatlarına kulak asma. Çünkü hasetle söylenen sözlerin aşka faydası yoktur. Düşün, Yüce Tanrı birbirinin kollarında yatan iki sevgilininkinden daha güzel bir temaşa yaratmış mıdır? Bak onlara, biri diğerinin kollarında, mutlulukla örtünmüşler. Elleri ve kolları kulak yerine hizmet veriyor. Alem, ateşli bir tutkuyla iki kalbin birbirine bağlandığını görünce, onları soğuk bir demirle vurmaya çalışır. Ama sen boş ver. Yolunda bir güzelliğe rastladığın her sefer, onu sevmek gerekir. Onunla, sadece onunla yaşamak gerekir. Hasan Bedrettin ile amcasının kızı Sittülhüsn'ün öyküsü işte böyle. Ecinli'ye gelince, gidip acele arkadaşı Ecinli'yi aramış. İkisi birden gelip oyunlarını izledikten ve koçbaşının darbelerini saydıktan sonra iki genç varlığı uykularında seyretmişler. Sonra İfrit, arkadaşı İfrit'e, ''Haydi hemşire, genç adamı kaldırıp götürmek sırası sende. Onu seni götürdüğüm Basra'daki mezarlıkta, babası Nurettin'in türbesinde yattığı aynı yere taşıman gerek. Ve de çabuk ol, ben de sana yardım edeyim. Çünkü sabah olmak üzere.'' demiş. Bunun üzerine İfrit'e uyuyan genç Hasan'ı kaldırıp onu olduğu haliyle sadece sırtındaki gömlekle omuzlarına almış. Çünkü iç donuyla kuşağını toplayacak zamanı yokmuş ve peşinde İfrit göklerde uçmuş. Havadaki bu uçuşları sırasında bir an gelmiş, İfrit İfrite'ye karşı yakışıklı Hasan sırtında olduğu halde şehvetli duygular duyup ırzına geçmek istemiş ve İfrite'nin gönlü de buna yatkınmış. Ancak Hasan adına korkuyormuş. Şükürler olsun ki Allah duruma müdahale etmiş, meleklerini görevlendirerek İfrit'in üzerine ateş tutunları attırıp onu yakmış. Böylece İfrit'e ve Hasan, belki de onları mahvedecek olan müthiş İfrit'ten kurtulmuşlar. Çünkü bu İfrit, çiftleşme konusunda dehşetliymiş. Böylece İfrit'e, başına geleceklerden çok korktuğu Hasan olmasa, kendisiyle pekala çiftleşebileceği ifritin atılmış bulunduğu aynı yerde toprağa inmiş. Oysa kader, ifritenin genç Hasan Bedrettin'i tek başına daha uzağa götüremeyeceğini anlayarak indirdiği yerin Şam kentine çok yakın bir mahal olmasını istediğinden, ifrite de Hasan'ı getirip kentin kapılarından birinin yakınına yavaşça bırakmış, kendisi de uçup gitmiş. Gün doğarken kentin kapıları açılmış ve halk buralardan çıkarken sadece bir iç gömleğiyle giyinik, başında sarık yerine gece takkesi taşıyan, ayağında donu da bulunmayan bu olağanüstü güzel genci görünce çok şaşırmış ve birbirlerine ''Bunun bu kadar derin bir uykuda olması, bütün gece uyumamış ve çok yorulmuş olmasındandır herhalde.'' demişler. Ama bazıları da Allah Allah, ne yakışıklı bir genç bu böyle. Onunla yatmış olan kadın ne mutlu ve ne talihlidir kim bilir. Ama acaba neden böyle çırılçıplak demişler. Bir diğerleri de zavallı genç adam meyhanede gereğinden fazla zaman geçirmiş ve dayanacağından fazla içki içmiş ve gece geç vakit evine dönerken kentin kapılarını kapalı bulmuş. Toprağa uzanıp yatmaya karar vermiş olmalı demiş. Böylece aralarında konuşurlarken sabah yeli esmiş ve güzel Hasan'ı okşayarak gömleğinin açılmasına neden olmuş. Bir karın, bir göbek, kalçalar ve bacaklar ortaya çıkmış. Hepsi billur gibi parlıyormuş ve de bir zep ile dengeli yumurtalıklar ve bu görünüş tüm bunları seyredenlere hayran bırakmış. O sırada Bedrettin uyanmış ve tanımadığı bir kentin kapısında uzanmış olduğunu ve yöresindeki halkı görmüş. Buna çok şaşırıp, ''Ben kimim ey iyi insanlar, söyleyin bana yalvarırım ve de neden benim böylesine yöremdesiniz, ne oldu acaba?'' diye haykırmış. Ona, ''Bizler sadece zevk duymak için durup sana bakıyoruz ama sen Şam kapılarında bulunduğunu bilmiyor musun? Böylesine çırılçıplak kalıncaya kadar geceyi nerede geçirdin?'' diye yanıt verip soru sormuşlar. Hasan da, ''Vallahi iyi insanlar, siz bana ne söylüyorsunuz? Ben geceyi Kahire'de geçirdim, sizse Şam'da olduğumu söylüyorsunuz.'' demiş. Bunu duyunca hepsi büyük bir neşeye kapılmışlar ve içlerinden biri, ''Ey koca ısrar çekici!'' demiş. Diğerleri de, ''Ama sen herhalde delisin. Böylesine yakışıklı bir delikanlının deli olması ne acınacak şey?'' demişler. Ve kimileri, ''Senin bize anlattığın bu garip öykü nedir?'' diye sormuşlar. Bunun üzerine Hasan Bedrettin, ''Vallahi iyi insanlar, siz bana ne söylüyorsunuz? Ben geceyi Kahire'de geçirdim, sizse Şam'da olduğumu söylüyorsunuz.'' demiş. Bunu duyunca hepsi büyük bir neşeye kapılmışlar ve içlerinden biri, ''Ey koca esrar çekici, demiş. Diğerleri de ama sen herhalde delisin. Böylesine yakışıklı bir delikanlının deli olması ne acınacak şey demişler. Ve kimileri senin bize anlattığın bu garip öykü nedir diye sormuşlar. Bunun üzerine Hasan Bedrettin, vallahi iyi insanlar ben asla yalan söylemiyorum. Dün geceyi Kahire'de geçirdim ve bir gün önce de kendi kentim Basra'daydım demiş. Bu sözleri duyan biri şaşılacak şey diye, bir diğeri bu delinin biri diye haykırmış ve birçokları iki büklüm oluncaya kadar gülmüş ve el çırpmışlar. Kimileri de bu hayranlık verici gencin aklını kaçırmış olmasının pek zararı yok, yine de benzersiz bir deli olmuş demişler. İçlerinden daha aklı başında biri ona, oğlum biraz aklını başına topla ve böyle budalaca şeyler söyleme demiş. Bunun üzerine Hasan, ben ne dediğimi biliyorum ve dahası Kahire'de dün gece yeni evli biri olarak çok hoş anlar geçirdim demiş. Bunu duyunca hemen hepsi onun çılgınlığına gittikçe daha fazla inanmışlar ve biri gülerek, pekala görüyorsunuz ki bu zavallı genç adam rüyasında evlenmiş. Rüyada evlenmek iyi oluyor mu? Kaç sefer yaptın? Birlikte yattığın bir huri mi, bir orospu muydu? Diye haykırmış. Ama Bedrettin kızmaya başlayarak onlara, pekala işte o bir huriydi. Rüyada falan çiftleşmedim. Onun bacakları arasında 15 kez yaptım o işi ve de pis bir kamburun yerini alarak. Hatta şu başımda gördüğünüz gecelik takkesi de ona ayrılmıştı. Fakat Allah aşkına yiğit kişiler, benim sarığım nerede, donum nerede, giysilerim, kuşaklarım nerede ve de özellikle kesem nerede diye haykırmış. Ve Hasan ayağa kalkmış, yöresinde giysilerini aramış. Herkes delikanlının tümden aklını kaçırdığını düşünerek birbirine göz kırpmış. Bunun üzerine zavallı Hasan o gülünç kılığıyla kente girmeye karar vermiş ve caddeleri ve çarşıları çoğu çocuk bir sürü insanın ortasında kendisine deli deli diye haykırırlarken geçmek zorunda kalmış ve zavallı Hasan ne yapacağını bilemezken Allah bu güzel çocuğun daha fazla incinmesini istememiş olacak ki onu bir tatlıcı dükkanının önünden geçirmiş. Ve Hasan bu dükkana atılarak orada kendine sığınak aramış ve bu tatlıcı bütün kentin serüvenlerini çok iyi bildiği gözü pek bir yiğit olduğundan herkes Hasan'ı kendi haline bırakıp korkarak oradan ayrılmış. Hacı Abdullah adlı bu tatlıcı Hasan Bedrettin'i görünce onu keyfince seyretmiş ve güzelliğinin, büyüleyiciliğinin ve doğal verilerinin görünümüne hayran olmuş ve o anda gönlünü sevgi kaplamış ve genç Hasan'a ''Ey kibar genç çocuk, söyle bana nereden geliyorsun ve sakın korkma, bana öykünü anlat, çünkü seni şimdiden canımdan fazla seviyorum.'' demiş. O zaman Hasan, tatlıcı Hacı Abdullah'a başından sonuna kadar tüm öyküsünü anlatmış. Onun başına gelenleri öğrenen tatlıcı son derece şaşırmış ve Hasan'a, ''Benim genç efendim Bedrettin, bu öykü gerçekten çok şaşırtıcı ve anlatışın da olağanüstü. Fakat çocuğum, sana bundan kimseye söz etmemeni tavsiye ederim. Çünkü sırları açıklamak tehlikelidir.'' Ve Tanrı seni dertlerinden kurtarasıya kadar sana dükkanımı gönlünce burada kalmak üzere açıyorum. Zaten benim çocuğum yok. Beni baban gibi kabul etmek istersen beni çok sevindirirsin. Seni evladım olarak kabul ederim demiş. Bunu duyunca Hasan Bedrettin, yiğit amcacığım senin istediğin gibi olsun diye yanıt vermiş. Bunun üzerine tatlıcı hemen çarşıya çıkmış. Gösterişli elbiseler satın alıp Hasan'a giydirmek üzere geri dönmüş. Sonra onu kadıya götürmüş ve tanıklar önünde Hasan Bedrettin'i evlatlığa kabul etmiş. Ve Hasan tatlıcı dükkanında onun oğlu olarak kalmış. Müşteriden para alan, hamur işlerini, reçel kavanozlarını, kaymak ve şamda ün salmış başka her türlü tatlıyı o satarmış. Basra'da Vezir Nurettin'in karısı olan annesinin onun önünde hamur işleri ve reçeller hazırlarken kendisine verdiği derslerden ötürü ve de tatlıcılığa çok özel bir ilgi duyduğu için sanatı kısa zamanda öğrenmiş. Ve Basra'nın yakışıklı genci, tatlıcının evlatlığı Hasan'ın güzelliği tüm Şam kentinde ünlenmiş ve Hacı Abdullah'ın dükkanı Şam'ın tüm tatlıcı dükkanları içinde en işlek dükkan olmuş. Hasan Bedrettin'in öyküsü böyle. Yeni gelin Kahire'deki Şemseddin'in kızı Sittülhüsn'ünkine gelince şöyle. Sittülhüsn bu ilk düğün gecesinin sabahında uyanınca Hasan'ı yanında bulamamış. Hemen Hasan'ın abdesthaneye gitmiş olacağını düşünmüş ve dönüşünü beklemeye başlamış. Hal böyleyken babası Vezir Şemseddin haberlerini almak üzere onunla buluşmaya gelmiş ve de çok endişeliymiş. Sultanın kızı Siddül Hüsnü bu şekilde Kambur Seyis ile evlendirmeye kendisini zorlayarak yaptığı haksızlığa ruhunda isyan duyuyormuş. Ve kızının yanına gitmeden önce vezir kendi kendine ''Hiç kuşkusuz şayet bu iğrenç Kambur'a kendisini teslim ettiğini öğrenirsem kızımı öldürürüm.'' diyormuş. Gerdek odasının kapısını çalarak ''Siddül Hüsn'' diye seslenmiş. Kız içeriden ''Evet babacığım, şimdi gelip kapıyı açıyorum.'' diye yanıt vermiş ve aceleyle kalkıp babasına kapıyı açmış. Kız her zamankinden de güzel bir görünümdeymiş. Yüzü sanki aydınlanmış gibiymiş ve genç geyiğin harika toslayışlarından, sarılışlarından tüm ruhu sevinçliymiş. Bundan dolayı babasının karşısına tüm işveli davranışıyla çıkmış. Ama babası Kambur'la birlikte olmaktan üzüntü içinde bulacağını sandığı kızını böyle sevinç içinde görünce ''Ah utanmaz kız, o pis Kambur Seyis'le yattıktan sonra nasıl oluyor da karşıma böyle sevinç içinde çıkıyorsun?'' diye haykırmış. Bu sözleri duyan Siddül Hüsn bilgiç bir tavırla gülerek ona ''Vallahi babacığım bu şakalar artık bitsin. Zaten bu gece gerçek kocam olan benim güzel sevgilimin tırnak kırpıntısı bile olamayacak. Sahte kocam Kambur yüzünden tüm çağrılıların bana gülmeleri canıma yetti. Sevgilimin yanında geçen bu gece benim için ne denli zevkle doluydu bilemezsin.'' Onun için bu şakayı kes artık babacığım ve de o Kambur'dan söz etme demiş. Kızının bu sözlerini duyunca vezir baştan ayağa öfke kesilmiş. Gözleri hiddetten masmavi, felaket sen ne diyorsun, Kambur seninle bu odada yatmadı mı diye haykırmış. Kız, Allah aşkına babacığım şu Kambur'un adını anma artık. Allah onun da babasının da anasının da tüm sülalesinin de belasını versin. Senin kem gözden sakınmak için yaptığın aldatmacayı artık bildiğimi sen de pekala anlıyorsun diye yanıt vermiş. Sonra da düğün gecesinin tüm ayrıntılarını babasına anlatmış ve de ''Oh ince davranışlı, ışıl ışıl siyah gözlü, yay kaşlı güzel bir delikanlı olan sevgili kocamın kucağında yatarken ne kadar iyiydim.'' diye eklemiş. Bu sözleri duyan vezir, ''Kızım sen çıldırdın mı? Ne diyorsun sen? Kocam diye adlandırdığım bu genç adam hani nerede?'' diye sormuş. Siddül Hüsn, ''Abdesthaneye gitti.'' demiş. Bunun üzerine vezir çok tedirgin olarak dışarıya fırlamış ve abdesthaneye doğru koşmuş. Orada Kambur'u ayakları havada, başı derinlemesine abdesthane çukuruna sokulmuş ve kıpırdayamaz vaziyette bulmuş. Son derece şaşıran vezir, ''Ne görüyorum, sen misin oradaki Kambur?'' diye haykırmış ve de sorusunu yüksek sesle tekrarlamış. Fakat Kambur hiç yanıt vermemiş çünkü hep dehşet içinde onunla konuşanın ecinli olduğunu sanıyormuş. Anlatısının bu anında Şehrazat sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş. Fakat 22. gece gelince söze başlamış. Ey bahtı güzel şahım! İşittim ki Cafer Halife Harun Reşit'e öyküsünü anlatmayı şöyle sürdürmüş. Kendisiyle konuşanın ecinli olduğunu sanan korkuya düşmüş Kambur, yanıt veremeyecek kadar çok ürkmüştü. Bunun üzerine vezir kızarak, ''Bana yanıt ver alçak Kambur, yoksa şu palayla gövdeni parçalayacağım.'' diye haykırmış. Bunun üzerine Kambur, başı daima abdesthane çukurunda olarak derinden, ''Ey ifritlerin ve ecinlilerin başı, acı bana, buradan bütün gece kıpırdamadığıma ve emrine uyduğuma yemin ederim.'' demiş. Bu sözleri duyan vezir artık ne düşüneceğini bilememiş ve, ''Fakat sen ne söylüyorsun, ben ifrit falan değilim, gelinin babasıyım.'' demiş. Bunun üzerine Kambur derinden bir soluk vermiş ve ''Sen çek git buradan, benim seninle bir ilişiğim yok. Ruhları ürküten o müthiş ecinli gelmeden çek git buradan. Zaten artık seni görmek istemiyorum. Felaketimin nedeni sensin. Evleneyim diye mandaların, eşeklerin ve de ifritlerin sevgilisi olan kızını bana verdin. Allah belanı versin. Senin de, kızının da, tüm kötülerin de.'' demiş. Bunu duyan vezir ona ''Deli çık oradan, çık da anlattıklarını iyice işiteyim.'' demiş. Fakat Kambur, Belki deliyim ama buradan o korkunç ifrit izin vermedikçe ayrılacak kadar da akılsız değilim. Çünkü gün doğmadan önce bu çukurdan çıkmamı kesinlikle yasakladı. Onun için git buradan da beni rahat bırak. Ama güneşin doğuşu daha gecikecek mi, gecikmeyecek mi onu söyle, diye yanıt vermiş. Ve vezir gittikçe daha fazla şaşırarak, fakat sözüne ettiğim bu ifrit de kim oluyor, diye sormuş. Bunun üzerine Kambur ona öyküyü, yeni gelinin yanına girmeden önce hacet görmek üzere abdesthaneye gelişini, fare, kedi, köpek, eşek ve manda olarak çeşitli kılıklarla ifritin belirmesini, sonra ne işleme maruz kaldığını, kendisine nelerin yasaklandığını anlatmış. Sonra da inlemeye başlamış. Bunun üzerine vezir Kambur'a yaklaşmış, onu ayaklarından tutarak delikten dışarı çıkarmış. Ve Kambur yüzü tüm pisliğe bulaşmış, sapsarı ve ağlamaklı vezire, "Allah senin de mandaların sevgilisi olan kızının da belasını versin." diye haykırmış. Ve yeniden ifrit tarafından görülürüm korkusuyla dehşete düşen Kambur uğuldayarak ve geri dönmeyi göze almadan tüm gücüyle koşmaya başlamış. Saraya ulaşmış, sultanın huzuruna çıkarak ona ifritle olan tüm serüvenini anlatmış. Vezir Şemseddin'e gelince o da deli gibi kızı Sittülhüsn'ün yanına gelmiş ve ona, "Kızım aklımın uçacağını hissediyorum, bu serüveni bana açıkla." demiş. Bunun üzerine Sittülhüsn, "Bil ki öyleyse babacığım, bütün gece düğünde saygıyla karşılanan yakışıklı genç adam benimle yattı ve bekaretimi giderdi. Kuşkusuz ondan hamile de kaldım. Söylediklerimi kanıtlamak için onun iskemledeki sarığını, divan üzerindeki iç donunu ve yatağın üzerindeki kuşağını gösterebilirim. Dahası bu kuşağın altında ne olduğunu bilmediğim bir şey bulacaksın." demiş. Bu sözleri duyan vezir iskemleye doğru yürümüş. Sarığı almış, gözden geçirmiş. Her yanını evirip çevirmiş. Sonra, "Ama bu Basra ve Musul vezirlerinin sarıklarına benziyor." diye haykırmış. Sonra sarığı çözmüş ve takkenin içine dikili bir bez parçası bulmuş. Hemen onu oradan çıkarmış. Sonra kuşağı yerinden kaldırmış ve altında Hasan Bedrettin'e Yahudi'nin verdiği 1000 altın dinarı içeren keseyi bulmuş. Bu kesede başkaca Yahudi'nin el yazısıyla yazılmış bir kağıt parçası da varmış ve yazı şöyleymiş. "Ben Basra'da tacir falan kimse, karşılıklı anlaşma üzerine Allah'ın iyiliğini üzerinden eksik etmemesini temenni ettiğim Vezir Nureddin'in oğlu Hasan Bedrettin Efendimiz'e Basra'ya ilk gelecek olan babasının gemisindeki mallar için 1000 altın dinar verdim." Bu kağıdı okuyunca Vezir Şemseddin haykırarak bayılıp yere düşmüş. Kendine geldiği zaman sarıkta bulduğu dikili bezi aceleyle açmış ve hemen kardeşi Nureddin'in yazısını tanımış. Bunu görünce ağlayıp sızlanmaya başlamış ve "Ah benim zavallı kardeşim, zavallı kardeşim!" diye inlemiş. Biraz sükunete kavuşunca "Tanrım sen nelere kadirsin!" demiş. Sonra kızına "Kızım o gece kendini sunduğun kişinin adını biliyor musun? Bu benim kardeşim Nureddin'in oğlu, senin yeğenin olan Hasan Bedrettin'dir ve bu 1000 dinar senin başlık parandır. Allah'a şükürler olsun." demiş. Sonra da şu iki şiiri okumuş. "İzlerini yeniden görüyorum ve hemen ona yeniden kavuşma arzusuyla eriyorum. Tam olarak mübarek yerler anısına gözlerimin tüm yaşını akıtıyorum. Ve kendi kendime soruyor, yanıt alamadan ağlıyorum. Beni kim ondan koparıp aldı?" diye, "Ah, dertlerime neden olandan yalvararak onu bana geri yollamasını istiyorum." Ondan sonra kardeşinin anısını dikkatle okumuş ve orada Nureddin'in ve oğlu Hasan Bedrettin'in doğumunun tüm öyküsünü anlatılmış bulmuş ve özellikle kardeşinin verdiği tarihlerle Kahire'deki kendi evlenmesinin ve kızı Sittülhüsn'ün doğmasının tarihlerinin birbirine uymasını hayretle karşılamış ve bu tarihlerin noktası noktasına birbirine uyduğunu saptamış. Öylesine şaşıp kalmış ki, hemen gidip sultanı bulmak ve ona kağıtları göstererek tüm öyküyü anlatmak istemiş. Ve sultan da kendi bakımından öylesine şaşıp kalmış ki, sarayın katiplerine bu harika öyküyü yazmalarını ve dikkatle dolapta saklamalarını emretmiş. Vezir Şemseddin'e gelince, eve kızının yanına dönmüş ve yeğeni Hasan Bedrettin'in dönmesini beklemeye başlamış. Fakat sonunda nedenini bilmeden Hasan'ın kaybolduğunu anlamış. Kendi kendine, ''Vallahi bu serüven ne inanılmaz serüvendir. Gerçekten bir eşi daha görülmemiştir.'' demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş, yavaşça Hint ve Çin hükümdarı Sultan, Şehriyar'ı daha fazla yormamak için susmuş. 21. ayrımın sonu sayfa 261.